Ayrım 37, sayfa 446. Bir şeyler olacağı tahmin ediliyordu. Kırık dökük, biri ötekini tutmaz bilgiler gelmeye başlamıştı. Düşman bu sefer nereye çıkarma yapacaktı? Saros'a mı, Seddülbahir'e mi? Asya yakasına mı, Arıburnu'na mı? Yoksa Suvla'ya mı? Bütün komutanlar ve kurmaylar birçok etkenleri dikkate alarak bunu kestirmeye çalışıyorlardı. Enver Paşa Saros'a çıkarma yapacakları hakkında bilgi alındığını bildirmişti. Esat ve Vehip Paşalar Arıburnu'na çıkarma yapılacağını tahmin ediyorlardı. Alman Genelkurmay Başkanı da Saros'a ya da Asya yakasına çıkarma yapılacağı hakkında bilgiler geldiğini bildirmiş, cephane biriktirilmesini tavsiye etmişti. Hiçbiri Suvla'yı düşünmüyordu. Liman Paşa birçok olasılıkları dikkate aldıktan sonra düşmanın Saros ya da Arıburnu'na çıkarma yapacağı kanısına vardı. Saros takıntısından kurtulamıyordu. Birlikleri savaşa hazır olmaları için uyardı. Dipnot: Ataçanakkale 3, sayfa 264, 269, 272, 297, 273. Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'nin cepheyi ziyareti bugünlere rastladı. Dipnot: Veliaht padişahın ölümü ya da tahttan indirilmesi halinde padişah olacak şehzade. Ordu karargahından sonra Kemal yerine geldi. Bölgedeki bütün tümen komutanları ve kurmay başkanları toplanmıştı. Törenle karşılandı. Hanedanın son temsilcileri gibi veliaht da hafif kamburdu. Tören birliğini usulüne uygun olarak selamlamayı bilemedi. İki eliyle temenni etti. Ataları eğitimden geçer, önemli bir görevde yetişip pişer, bu gibi durumlarda ne yapılacağını, nasıl davranılacağını iyi bilirlerdi. Kaç kuşaktır ne eğitim vardı ne de görev. Sarayda hapistiler. Kadınlar arasında yetişip yaşlanıyorlardı. Hemen hepsi sağlıksızdı. Bir saat kadar oturdu. Dikkatli, kibar, sessiz biriydi. Büyüklük ve gösterişten yoksundu. Görkemli Osmanlı hanedanının ışığı her gün biraz daha sönüyordu. Esat Paşa güzel bir konuşma yaparak veliahta hoş geldiniz dedi ve savaş durumu hakkında bilgi sundu. Veliahtın bu konuşmaya orduyu yüceltici bir cevap vermesi bekleniyordu. Bunun için gelmişti. Ama veliaht heyecanlandı, tutuldu. Birlikte bazı üst yöneticiler de gelmişti. Durumu sezen biri hemen ayağa kalkarak veliaht adına kısa bir konuşma yaptı. Subaylar veliahtın konuşamamasını yadırgamadılar. İkinci Abdülhamit gibi vehim, beşinci Murat gibi sinir hastası olduğunu duymuşlardı. Yine törende uğurlandı. Dipnot: Veliaht adına konuşan kimse Ayan'dan Hüsnü Paşa'dır. Veliaht buradan Seddülbahir'e geçer, güney bölgesini ziyaret edip İstanbul'a döner. Bir süre sonra ruhsal sorunları artacak, intihar edecektir. İyi çalışlar Atatürk'le 2,5 yıl, sayfa 47-48. Fevzi Çakmak'ın günlükleri, 1. cilt sayfa 330. Veliaht ve hastalığı hakkında bilgi için Lütfi Simavi, Osmanlı Sarayı'nın son günleri sayfa 220 ve devamı. Ali Fuat Türk geldi, görüp işittiklerim sayfa 119-120. Eğitimsizlikleri hakkında sayfa 124. İzzettin Bey 16. Tümenkurmay Başkanı Yüzbaşı Nazım Bey ile 5. Tümenkurmay Başkanı cepheye birlikte döndüler. Yüzbaşı Nazım yolda sordu. Demek Sultan Reşat ölürse bu efendi devletimizin başı olacak, bizi temsil edecek. Sancaklar bu efendinin önünde eğilecek, öyle mi? Öyle. Sustular. Sessizliği top gürültüleri ve makineli tüfek cayırtıları doldurdu. General Hamilton yine karışık, sürprizli, aşamalı, birden çok yeri kapsayan bir plan yapmıştı. İki büyük çıkarma olacaktı. İlki Arıburnu'naydı. Asıl vurucu saldırı buradan yapılacaktı. Buraya gizlice 1,5 tümen çıkarılacak, 3 gün o daracık alanda saklanacak olan birlik, 19. tümenin sağındaki Sazlıdere, Ağıldere arasından yukarı doğru ilerleyerek Conk Bayırı, Koca Çimen platosunu ele geçirecekti. İkinci çıkarma Suvla, Anafartalar Körfezi'ne yapılacaktı. Buraya ilk aşamada 2 tümen çıkacaktı. Bir tümen Küçük Anafarta üzerinden Teketepe'ye, ikinci tümen Büyük Anafartalar üzerinden Koca Çimen'e yürüyecekti. Saros'taki Türk tümenleri ancak 24 saatte yetişebilirlerdi. Onlar gelmeden İngiliz birlikleri tepeleri ele geçirmiş olacaklardı. Burada Arıburnu'ndan gelen birlikle birleşeceklerdi. Böylece Türk birlikleri kuzeyden kuşatılacak ve yarımadanın en egemen kesimi ele geçirilecekti. Bundan sonrası kolaydı. Bu büyük birlik ilerleyip Kilitbahir platosunu, sonra da Boğaz'ın batı kıyısını işgal edecek, İstanbul yolu açılmış olacaktı. Bu dünyanın beklediği zafer demekti. Arıburnu ve Seddülbahir'deki Türk birliklerinin bu ilerleyişe engel olmalarını önlemek için de Arıburnu ve Seddülbahir'de oyalama taarruzları yapılacaktı. Bu arada Saros'a akıl karıştırıcı küçük bir çıkarma girişiminde bulunulacaktı. Plana daha bazı hileler, aldatmacalar, gösteriler eklenmişti. Bir kısmının hiçbir işlevi, anlamı, etkisi yoktu. İngiliz ordusunun emperyal bir alışkanlığıydı bu. Asya, Afrika ve Güney Amerika'da sömürge yapmak istedikleri ülkelerin geri kalmış halklarını böyle kandıra gelmişlerdi. İngiltere'den ve Mısır'dan gelen birlikler Mondros, Mitilli ve Gökçeada'da toplanıyorlardı. Birleşik ordunun gücü 157 bin kişiye yükselecek, ilk gün ateş hattında 80 bin savaşçı bulunacaktı. O dar alanda daha fazla askere yer yoktu zaten. Dipnot: Atase Çanakkale 3, sayfa 284-291. 8. Kol Ordu'nun komutanı General Hunter Weston hastalanır. Yerine geçici olarak 42. Tümen komutanı General W. Douglas getirilir. Sonra da İngiltere'den gelen General F.C. Davis. Kara Savaşları'nın ikinci döneminin 6 Ağustos 1915 Cuma günü başlaması kararlaştırıldı. General Hamilton bu dönemin hükümetin ve talihinin kendisine tanıdığı son şans olduğunun bilincindeydi. Bu yüzden her konuda çok titiz, dikkatli ve duyarlıydı. Dipnot: 25 Nisan 1 Ağustos günleri arasında Birleşik Ordu'nun kaybı yaklaşık 75 bin kişiydi. Bunun 25 bini Fransızdı. Türk zayiatı yaklaşık 115 bin kişiydi. Bunun 35 bin kadarı şehitti. G. Göncü, Ş. Aldoğan, Siper'in Ardı Vatan, sayfa 104. İstanbul'a yollanan yaralılardan İstanbul tarafındaki hastanelerde şehit olanlar Edirne Kapı şehitliğine gömülüyordu. Bu şehitlikte 20 binden fazla şehidimiz var. Anadolu yakasında şehit olanların Karacaahmet mezarlığında toprağa verildiklerini sanıyorum. Denizaltı korkusu yüzünden Çanakkale'ye yiyecek gönderilmesi de aksamış, ambarlardaki yiyecek türleri azalmış, elde bulgur ile kurtlanmış kuru bakla kalmıştı. Un yetmediği için ekmek, un ile peksimet kırıntısı karıştırılarak yapılmaya başlamıştı. Veyip Paşa'nın hesabına göre bugünlerde askere günde 16 gram et düşüyordu. Durumu acı bir dille Harbiye Nezaretine bildirdi. Yiyecek sorununa ivedi çözüm bulunmasını istedi. Levazım Daire Başkanı İsmail Hakkı Paşa, Çanakkale ordusu ambarlarının dolu olduğunu bildirdi. Dosyalar öyle gösteriyordu. Veyip Paşa şu yanıtı verdi: "Ambarlarda var olduğunu iddia ettiğiniz erzak hüsnü niyetten ibarettir. Hüsnü niyet karın doyurmuyor." Askere verilen ekmekten de bir örnek yolladı. Dipnot: Atase, Çanakkale 3, sayfa 280-281. Beklenmekte olan bir büyük savaş eşiğinde bu durum nezareti karıştırdı. Kapalı kapılar ardında sert tartışmalar oldu. Arka arkaya Katarlar yola çıkarıldı. Taarruz başlamadan ambarlar yeniden dolmaya başladı. Şeker ve İstanbul'un unu Rusya'dan gelirdi. Savaş patlayınca bu kapı kapanmıştı. Türkiye'de ne şeker fabrikası vardı ne büyük un değirmenleri. Anadolu buğdayının İstanbul'a taşınması da büyük sorundu. Çok pahalıya patlıyordu. Un sorunu ve şeker yokluğu sürecekti. Çay kuru üzümle içilecekti. Osmanlı Türk Hanımları Esirgeme Derneği'nin düzenlediği tartışmalı aylık konferanslar sürüyordu. 30 Temmuz Cuma günü konferans için Cağaloğlu'ndaki Kız Üniversitesi'nin büyük sınıfı seçilmişti. Giriş çıkışı derneğin görevlileri gözetiyordu. Büyükçe sınıf saatinde doldu. Gönüllü hemşireler de gelebilseler izleyiciler buraya sığmazdı. Hepsi görev başındaydı. İstanbul'a sel gibi yaralı akıyordu. Bu yüzden Besim Ömer Paşa yeni bir hemşirelik kursu daha düzenlemek zorunda kalmıştı. Salondakiler yüzlerini açtılar, başörtülerini gevşettiler. Çarşaflarının altında bu sıcak yaz gününe uygun giysiler, bluzlar vardı. Konferansçı Nezihe Muhittin Hanım'dı. Saatinde kürsüye geldi, yüzü açıktı. Gri ipek bir çarşaf giymişti, alkışlarla karşılandı. Konu milli ekonomiydi. Kadınlar kendi sorunlarının dışında ülke sorunlarıyla da ilgileniyor, yazıp konuşuyorlardı. "Sayınız çok az" diyen birine dernek başkanı hanım "zarar yok" demişti. "Milyonda bir ile başlar. Gün gelir salonlara sığmaz, meydanlara taşırız." Nezihe Muhittin Hanım zarif bir baş hareketiyle salonu selamladı. "Hanımefendiler, yabancılara her konuda ayrıcalık tanıyan kapitülasyonlar kalkmadan önceki durumumuzu hatırlayınız. Ne korkunç, ne utandırıcı günlerdi. Yabancılar üzerinde yargı hakkımız bile yoktu. Avrupalıların hatta Amerikalıların tutkularının oyuncağıydık. Her konuda dışarıya bağımlıydık. potinlerimizin bağını, dikiş ipliğimizi, elbise düğmemizi, yüksüğümüzü bile dışarıdan getirtmek zorundaydık. Bunları şimdi de getirtiyoruz. Neden? Çünkü sanayimiz yok, sanatımız yok. Kendi sanayimizi kuramadık, kurmayı başaramadık ya da kurdurmadılar. Bir devletin, milletin bağımsızlığının güvencesi milli sanayidir, milli ekonomidir. Bizim sanayimiz tahta kaşık, tahta takunya, testil, leblebi, biraz da el tezgahlarında dokunan bez ile havlu. Bu düzeydeki sanayiyle bir devlet bağımsız olabilir mi? Bu halimizle ilkel bir kabile gibiyiz. Bu yüzdendir ki devlet 1878'de iflas etti, mali bakımdan bittiğini ilan etti. İflas halimiz sürüyor, devlet batakçı bir miras yedi gibi borçla yaşıyor. Bir millet hayat hakkına, gelecek hakkına, kudretli olmak hakkına ancak milli ekonomiyle, milli sanayiyle sahip olur. Bunun içinde milli bir yönetim ister. En büyük kuvvet milli ekonomidir. Bu dersi yaşayarak öğrendik. Hala acı olaylar, yokluklar yaşayarak öğrenmeye de devam ediyoruz. Bu konuda da kadınlara büyük, önemli bir görev düşüyor. Bir daha o kapitülasyon günlerine dönmemek için, o hale düşmemek için ey anneler, bilgili, bilinçli kuşaklar yetiştiriniz. Kapitülasyonların, dışa bağımlılığın, borcun ne demek olduğunu, nelere mal olduğunu, bizi nasıl ezdiğini, yoksul bıraktığını, inlettiğini, savunmamızı nasıl zayıf düşürdüğünü, çaresiz bıraktığını, çocuklarınıza, torunlarınıza tekrar tekrar anlatınız. Çok iyi öğretiniz. Konuşmasını örneklerle zenginleştiren Nezihe Muhittin Hanım'dan sonra birçok hanım söz alarak görüşlerini açıkladı. Sanayiye, ticarete önem verilmesini, iş yerleri açılmasını, yerli malı kullanılmasını, kadınların çalışmasının sağlanmasını, bu konudaki engellerin kaldırılmasını, kadın giyimi sorununa da artık mutlaka bir çözüm bulunmasını istediler. Dipnot: bu konferans 1913 yılında kapitülasyonlar kaldırılmadan önce verilmiştir. Konferansı yeni duruma göre bu konudaki yazılardan alıntılar da yaparak düzenledim. Serpil Çakır Osmanlı Kadın Hareketi sayfa 264 ve devamı. Kadınlar Dünyası dergisinde bu konuda kadınlarımızın bilgi ve bilinç düzeyinin yüksekliğini yansıtan çok ilginç yazılar var. Milli ekonomi konusunda Zafer Toprak, Türkiye'de Milli İktisat 1908-1918. Kadınların yurt ve dünya sorunlarıyla ilgilenmeleri bazı çevreleri tedirgin etmekteydi. Kadınlar ellerinin hamuru, uzun saçları ve kısa akıllarıyla ne karışıyorlardı bu boylarından büyük işlere? Bu çevreden bir yazar Hasan Fehmi Bey kadınları bir daha ağızlarını açamayacak hale getirecek iyi bir yazı yazmaya karar verdi. Etkili olması için telaş etmeden düşüne taşına yazacaktı. General Hamilton karargahını Gökçeada'ya taşıdı. Böylece Suvla, Arıburnu ve Seddülbahir'deki olayları daha kolay izleyebilecekti. Haber merkezi Arıburnu ve Seddülbahir'e su altı telefon kablolarıyla bağlandı. Hamilton istediği zaman bu iki kesimdeki komutanlarla konuşabilecekti. Çıkarma başlayınca Suvla'ya da bir kablo çekilecekti. Bugün bir aldatmacaya da girişildi. Kabatepe güneyine çıkarma yapılacağı izlenimi vermek için birkaç mayın gemisi bu kesimde mayın aramaya başlamıştı. İlk ateşte kaçtılar, aldatmaca suya düştü. 16. Tümen 48. Alay Ast subaylarından Emin Çöl şarapnel parçalarıyla sırtından yaralanmış, önce Kilye limanına, oradan da küçük bir hastane gemisiyle Mürefte'ye getirilmişti. Bulgarlar Balkan Savaşı'nın son döneminde güzel Mürefte'yi yakıp yıkmışlardı ama halkının güler yüzünü, cömertliğini, yaşama sevincini yok edememişlerdi. Yaralıları halk ve sağlıkçılar karşıladı, arabalar bekliyordu. Yaralıları kucaklayıp arabalara bindirdiler. Arabalar küçük, temiz bir binanın önünde durdu. Burası Mürefte okuluydu. Yargıcın, savcının, subayların, o çevredeki hastanelerin, doktorlarının eşleri, halkın da desteğiyle burada küçük bir hastane kurmuşlardı. Sağlıkçılar yaralıları yıkadılar, sildiler, tırnaklarını kestiler, yüzlerini, saçlarını tıraş ettiler. Temiz çamaşır, gecelik ve terlik verdiler, kahvaltı ikram ettiler. Birer mendil armağan ettiler. Yaralılar yerlere serildi, sabun ve lavanta çiçeği kokan bembeyaz yataklara girdiler. Bu hayal edilmesi bile zor güzelliği gerçekleştirenler adlarını yastıkların, çarşafların köşelerine kırmızı iplikle işlemişlerdi. Mürefte kadınları. Pembe bir bulut üzerinde uyur gibi uyudular. Sabah erkenden Mürefte hanımları yaralıları ziyarete, bir istekleri olup olmadığını öğrenmeye geldiler. Hepsinin yüzü açıktı. Anadolu'da peçe söz konusu değildi. O şehirlere, büyükçe kasabalara özgü bir adetti. Peçeyle, çarşafla bağda bahçede çalışılabilir miydi? Yaralılar kendilerini rüyada sanıyorlardı. Bu inceliklere, şefkate, temizliğe vurulan Emin Çöl cepheye dönmek üzere hastaneden çıkarken anı defterine şöyle yazacaktı. Bir daha yaralansam ve bir daha bu hastaneye gelsem. Dipnot: N.E. Yıldız, C. Yıldız, Arıburnu Kahramanları, Emin Çöl'ün Anıları, sayfa 191-192. Emin Çöl yazmasa bu ince, şefkatli, yurtsever Mürefte hanımlarını bilmeyecektik. Mürefte'de acaba bu hanımların anısı yaşatılıyor mu? Orhan evdekileri şaşırtan bir şey yapmış, tıraş olmuş ve annesinin yardımı olmadan giyinmişti. Orhan'ı sokağa çıkmaya hazır görünce iki anne ile Dilber çığlığı bastılar. ''Sakin olun, bir şey yok, okula gideceğim. Kaydımı yeniletmeye çalışacağım. Merak etmeyin, erken dönerim.'' İlk kez sokağa çıkacaktı, Dilber önüne geçti. ''Canım ağabeyciğim, ben de geleyim. Yorulunca koluma girersin, bana tutunursun. Bekle, 5 dakikada giyinir, çarşaflanırım.'' Orhan'ın içi gitti. Bu ne harika bir devri alem gezisi olurdu. Ama okula gitmeyecek, Dilber'in bilmemesi gereken gizli işler yapacaktı. Sert olmasına çalıştığı bir sesle ''Olmaz.'' dedi. Yenilmemek için çabucak evden çıktı. Yürüyerek deniz kıyısına indi. Nefes nefese kalmış, terden de sırılsıklam olmuştu. Şemsiye almadığına pişman oldu. Doktor haklıydı, iyi değildi. Ama iyileşmesi gerekli değildi, ayakta durabilmesi yeterdi. Bir faytona bindi. Hastaneye geldi, başhekimin yanına girdi. Adamın ağzı açık kaldı. ''Hayrola evlat, ne arıyorsun sen burada?'' ''Efendim, okul kaydımı yenilemek için hastalandığım ve iyileştiğim hakkında rapor istiyor.'' Kendi de şaştı, su gibi yalan söylüyordu. Başhekim Doktor Fikret Bey'i çağırdı. ''Bu kahraman oğlum öğrenime devam edecek. Durumu özetleyen, okul yönetiminin zorluk çıkaramayacağı güzel bir rapor yaz getir.'' Orhan yarım saat sonra imzalı, mühürlü, istediğinden daha da iyi raporu alarak vapurla Beşiktaş'a geçti. Askerlik şubesini buldu. Müdürü binbaşıymış. Binbaşıya çıktı, durumunu özetledi. ''Balkan Savaşı'nda ağır yaralanmıştım, iyileştim. Bunlar belgelerim, bu da sağlam raporum.'' Masanın üzerine belgeleri ve raporu bıraktı. ''Beni askere almanızı ve Çanakkale'de cephede bulunan bir birliğe göndermenizi diliyorum. İyileşirsem Çanakkale'ye giderim.'' diye kendime söz vermiştim. Binbaşı bu Balkan Savaşı gazisi ve Çanakkale gönüllüsüne dikkatle baktı, yumuşak bir sesle ''Oturun.'' dedi. Orhan kaygıyla oturdu. Binbaşı isteğini reddederse mahvolurdu, çünkü artık dayanamıyordu. Dilber'i görünce içinde sular tutuşuyor, kuşlar çıldırıyor, ay parçalanıp dökülüyordu. Bir yanlışlık yapmadan kaçma vakti gelmişti artık. Binbaşı belgeleri incelemeye başladı. Suvla'ya çıkacak tümen ve tugay komutanlarına bir muhripten Suvla kesimi gösteriliyordu. Türkleri kuşkulandırmamak için kıyıya çok yaklaşılmadı, fazla yavaş gidilmedi. Arazi çıplak gözle izlenecek, dürbünle bakılmayacaktı. Masmavi denizin, altın gibi pırıldayan kumsalın, yüksek tepelere doğru usul usul yükselen fundalarla kaplı arazinin, süt beyaz tuz gölünün, kumsaldan sonraki küçük şirin tepelerin güzelliğini fark edecek halde değillerdi. 4 gün sonra üzerinde yer alacakları bir savaş alanıydı burası. Bu benzersiz güzelliğe o gözle baktılar, sevindiler. Çıkış çok rahat olacaktı. Hiçbir engel yoktu. Binbaşı başını kaldırdı. ''Her akşam Sirkeci'den uzun köprüye 1-2 katar gidiyor. İstersen yarın akşam gidebilirsin. Öğleden sonra burada olabilir misin?'' Orhan'ın sevinçten göğsü sıkıştı. ''Evet, tabii, elbette. Subay adayı olarak yollayacağım seni. Belgelerin bunu hak ettiğini gösteriyor. Üniforma bulmaya çalışacağım. Bulamazsam uzun köprüde ya da cephede verirler. Önümüz kış, hazırlıklı gel.'' Orhan'ın dizleri titriyordu. ''Baş üstüne komutanım.'' Oyalanmadan eve döndü. Annesine ''Rapor alabilmem için 2 gün hastanede yatmam gerekiyormuş.'' dedi. ''Bana yarın için küçük bir çanta hazırlar mısın?'' Her şey birbirini öyle tutuyordu ki kimse kuşkulanmadı. Orhan yorgun olduğu bahanesiyle erkenden yattı. Böylece Dilber'den kaçtı. Sabaha kadar gözünü kırpmadı. İçinde binlerce Dilber resmi vardı, onları seyretti. Sabah giyindi, aşağıya indi. Annesi merdiven başında karşıladı. ''Bahçedeyiz, kahvaltı için seni bekliyoruz.'' Dilber de sofrada olacak, karşısında oturacaktı. Kıza bakınca gözlerini geri alamıyordu. ''Hayır, neden bilmem aç gelmemi istediler, ben hemen gideyim.'' ''Bizi öpmeden mi gideceksin?'' Konuşurken bile nihavent bir şarkı söyler gibiydi. İster istemez döndü. Yalnız gözleri değil, yüreği de kamaştı. Sarılsa kopamayacağını biliyordu. Bu yüzden kızcağızı kendinden uzak tutuyor, sarılmak istese itiyor, kaba davranıyordu. Herhalde hastalığına verdiği için hoş görmekteydi. Ne olacak 3 gün sonra buradayım. İnşallah hayırlısıyla. Ona sarılamayınca annesi ve Dilber'in annesiyle de vedalaşamadı. Babalarla da vedalaşamamıştı. Bunları düşünmek cesaretini kırıyordu. Çantayı aldı, kadınlar okuyup sırtını sıvazladılar. Dışarı çıktı. Kapı kapanmadı. Aralık tutup arkasından bakıyorlardı herhalde. Dilber'in de üst kata fırlayıp pencereden izlerdiğini adı gibi biliyordu. Güçlüymüş gibi geniş adımlarla yürümeye çalıştı. Köşeyi dönünce bir evin içerlek merdivenine oturup soluklandı. Çanakkale'ye kadar dayanmalıydı, sonrası kolaydı. Kalktı, karnı açtı, bir çay içip simitini yemeli, sakin bir yerde oturup kafasında 1000 kez başlayıp da bir türlü bitiremediği veda mektubunu yazıp eve postalamalı ve askerlik şubesine gidip belgelerini almalıydı. Geçen faytona bindi. Dikkatle gözlenen küçük ama anlamlı hareketler ve hazırlıklardan düşmanın çok yakında taarruza geçeceği belli oluyordu. Birçok tümen komutanı gibi Albay Mustafa Kemal de alay komutanlarını toplamıştı. Birlikte yemek yiyip konuştular. Savaş öncesi son emirlerini verdi. Herkes her an bir baskına uğranabileceğini düşünerek hazırlıklı ve uyanık olacaktı. Kucaklaşıp helalleştiler. Gazamız mübarek, Allah yardımcımız olsun.